Ayrım 6. Incognito, David Eagleman, sayfa 52. Geçmişin ne kadar gerisinde yaşıyorsunuz? Beynin kurguları görme ve işitme ile sınırlı değildir. Zaman algısı da bu tür bir kurgudur. Parmaklarınızı şıklattığınızda gözleriniz ve kulaklarınızın bu hareketle ilgili olarak kaydettiği bilgi daha sonra beyin tarafından işlenir. Ancak sinyallerin beyinde ilerleme hızı oldukça yavaştır. Bakır bir tel boyunca sinyal taşıyan elektronların hızından milyonlarca kez daha yavaş. Bu nedenle bu şıklatma hareketinin sinirsel olarak işlenmesi biraz zaman alır. Siz algıladığınız anda eylem çoktan olup bitmiştir bile. Algı, dünyanız her zaman gerçek dünyanın gerisinde kalır. Bir başka deyişle, dünyaya ilişkin algınız, gerçek anlamda canlı olmayan bir canlı yayın gibidir. Saturday Night Live programını düşünün. Bu tür programlar, birinin uygunsuz sözcükler kullanması, yaralanması ya da kazara giysisinin açılması gibi durumlara karşı önlem olarak birkaç saniyelik gecikmeyle yayınlanır. Aynı şey canlı yayına geçmeden önce epeyce bir bilgi toplayan bilinçli yaşamınız için de geçerlidir. Daha da tuhafı, görsel ve işitsel bilgi beyinde farklı hızla işlendikleri halde parmaklarınızın görüntüsüyle şıklatmanın sesi size göre eş zamanlı gerçekleşmiştir. Dahası parmaklarınızı şıklatmaya karar verdiğiniz an ile eylemin kendisi de eş zamanlı gelir size. Hayvanların doğru zamanlama yapabilmeleri önem taşıdığından beyniniz de sinyalleri yararlı biçimde bir araya getirebilmek için epeyce bir düzenleme düzeltme işi gerçekleştirir. İşin özü şu ki zaman, oralarda olup bitenler hakkında şaşmaz bir barometre değil, bir zihinsel inşa ürünüdür. Zamanla ilgili tuhaf bir şeyler döndüğünden emin olabilmeniz için işte size küçük bir deneme. Gözlerinize aynada bakın ve sonra bir sağ gözünüz, bir sol gözünüze bakacak şekilde odak noktanızı sağa sola kaydırın. Gözünüzün bir konumdan diğerine yer değiştirmesi onlarca milisaniye alacaktır. Ama asıl mesele kendi gözlerinizi hareket ederken asla göremeyecek olmanızdır. Gözleriniz hareket ederken zamandaki boşluklara ne olur? Beyniniz görsel girdilerdeki küçük yokluk anları konusunda neden umursamaz davranmaktadır? Tıpkı bu örnekte olduğu gibi bir olayın gerçekleşme süresi de kolaylıkla çarpıtılabilir. Duvardaki saate baktığınızda bunu fark etmiş olabilirsiniz. Yelkovan yeniden normal hızla ilerlemeye başlayana kadar bulunduğu yerde olması gerektiğinden biraz fazla donup kalmış gibidir. Süre algısının esnekliği laboratuvarda gerçekleştirilebilecek küçük oyunlarla da açıkça görülebilir. Farz edin ki bilgisayar ekranınıza yarım saniye süreyle bir kare görüntüsü gönderdim. Hemen ardından birincisinden daha büyük ikinci bir kare gönderirsem bu ikincisinin ekranda daha uzun süre kaldığını düşüneceksiniz. Aynı şey daha parlak ya da hareketli bir kare gönderdiğimde de olacaktır. Bunların hepsi ilk kareden daha uzun süreli olarak algılanacaktır. Zamanın tuhaflığıyla ilgili bir başka örnek olarak belirli bir eylemde ne zaman bulunduğunuzu ve onun sonuçlarını ne zaman hissettiğinizi nasıl bilebildiğinizi düşünün. Eğer bir mühendis olsaydınız akla uygun bir çıkarımda bulunup zamanın bir noktasında yaptığınız şeyin zamanın iki noktasında gerçekleşecek bir duysal geri bildirimle sonuçlanacağını varsayabilirdiniz. Bu nedenle de laboratuvarda size ikinin birden önce gerçekleştiği izlenimini verebileceğimizi düşünmek sizi şaşırttı. Farz edin ki bir düğmeye basarak bir ışığın çakmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi de düğmeye basmanız ile ışığın çakması arasında diyelim saniyenin onda biri kadar bir gecikme olacak şekilde bir ayarlama yaptığımızı düşünün. Düğmeye birkaç kez bastıktan sonra beyniniz bu gecikmeye uyum sağlayacaktır. Öyle ki bu iki olay zaman çizgisi üzerinde birbirine biraz daha yaklaşmış gibi gelecektir size. Artık gecikmeye uyum sağladığınıza göre şimdi de sizi bir kez daha şaşırtıyor ve ışığın siz düğmeye bastıktan hemen sonra çakmasını sağlıyoruz. Bu sefer de ışığın düğmeye basma eyleminizden önce çaktığına inanacak, eylem ve duyumun tersindiği bir yanılsama yaşayacaksınız. Bu yanılsama olasılıkla motor etki, duysal tepki zamanlamasında yapılan ve duysal sonuçların motor eylemlerin hemen ardından gelmesi gerektiği yolundaki geçmiş beklentilerden kaynaklanan bir ayarlamayı yansıtmaktadır. Gelen sinyallerin zamanlaması ile ilgili beklentileri ayarlamanın en iyi yolu dünya ile etkileşime girmektir. Kişi ne zaman bir şeye tekme atsa ya da çarpsa, beyin, ses, görüntü ve dokunuşun eş zamanlı olduğu varsayımında bulunabilir. Sinyallerden birinin gecikmeli gelmesi durumunda beyin iki olayın birbirine daha yakın zamanda gerçekleştiği izlenimini verecek şekilde beklentilerinde ayarlama yapar. Motor sinyaller ve duyu sinyallerinin zamanlamasını yorumlama işi beynin ortaya sürdüğü bir parti oyunu değildir elbet. Nedensellik sorununun çözülmesinde de çok önemli bir rol oynar. Nedensellik aslında ta temelinde zamansal sıralama değerlendirmesine gereksinim duyar. Yaptığım motor hareket duysal uyarıdan önce mi sonra mı geldi? Çoklu duyuları açık bir beyinde bu sorunun doğru biçimde yanıtlanmasının tek yolu sinyallerle ilgili zamanlama beklentilerini iyi ayarlanmış biçimde tutmaktır. Böylelikle farklı hızlarda işleyen, farklı duysal yollarının varlığında bile öncelik ve sonralık kesin biçimde belirlenebilir. Zaman algılaması gerek benim laboratuvarımda gerekse başkalarında üzerinde etkin biçimde çalışılan bir alandır. Ama burada vurgulamak istediğim kapsayıcı husus zaman duygusunun neyin ne zaman gerçekleştiği ve ne kadar sürdüğü, beynimiz tarafından oluşturulduğu ve üzerinde kolaylıkla oynanabildiğidir. Tıpkı görmede olduğu gibi. Öyleyse duyularınıza güvenmek konusunda alacağınız ilk ders şudur. Sessiz olun, güvenmeyin. Bir şeyin doğru olduğuna inanmanız ya da doğru olduğunu bilmeniz onun gerçekten doğru olduğu anlamına gelmez. Savaş pilotlarının akıldan çıkarmamaya çalıştığı en önemli ders cihazlarınıza güvenindir. Çünkü duyularınız size en alçakça yalanları söyleyebilir ve siz kokpit kadranları yerine bunlara güvenmeyi yeğlerseniz yere çakılırsınız. Sonuç olarak biri size bir daha kime inanıyorsun, bana mı yoksa gözünün gördüğüne mi sorusunu sorduğu zaman yanıt vermeden önce iyice düşünün. Ne de olsa oralarda olan bitenin çok azının farkındayız. Beyin zaman ve kaynaktan tasarruf sağlayan varsayımlarda bulunarak dünyayı yalnızca ihtiyacı olduğu kadarıyla görmeye çalışır. Kendimize onlarla ilgili sorular sormaya başlayana kadar çoğu şeyin bilincine varmadığımızı anlamaya başladığımız anda kendi derinlerimize inme yolunda yaptığımız yolculuğun ilk adımını da atmış sayılırız. Bu noktada dış dünyada algıladığımız şeylerin beynin erişme olanağı bulamadığımız bölgelerince üretildiğini anlarız. Bu erişilmez düzenek ve yaşadığımız zengin yanılsama çeşitliliği ile ilgili ilkeler, yalnızca görme ve zamana ilişkin temel algılara değil, birazdan göreceğimiz üzere daha üst düzeydeki işleyişlere de düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımız uygulanabilir. Bu sayfanın sonunda birkaç sayfa önceki karmaşık, açık ve koyu renkli lekelerden oluşan şekil tekrar konmuş ve şeklin bir alanına kaş, burun ve ağız çizilmiş. Bu çizgileri şeklin çizgileriyle uyumlu şekilde yapmaya çalışmışlar. Resim altyazısı. Küçük bir ipucu, şeklin sakallı bir yüz anlamını kazanmasına olanak tanır. Gözünüze çarpan ışık örüntüleri, beklentilerin yokluğunda genellikle görme için yeterli değildir. 3. Aradaki boşluk, zihin. Beni ben yapan bütünü kavrayamıyorum. Aziz Augustinus. Şerit değiştirmek. Beyninizin bildikleriyle zihninizin erişebilecekleri arasında yerinde durmakta direnen bir uçurum vardır. Araba sürerken şerit değiştirmek gibi basit bir eylemi düşünün ve şunu bir deneyin. Gözlerinizi kapatın, hayali bir direksiyonu kavrayın ve şerit değiştirdiğinizde devreye giren hareketleri tek tek gözden geçirin. Farz edin ki sol şeritte gidiyor ve sağ şeride geçmek istiyorsunuz. Okumaya devam etmeden önce bu kitabı elinizden bırakın ve deneyin bunu. Eğer doğru yaparsanız benden size 100 puan. Epeyce kolay bir iş değil mi? Tahminlerime göre direksiyonu düz tuttunuz, sonra kısa bir süreliğine sağa çevirdiniz, sonra da yeniden düzelttiniz. Sorun yok. Ama herkes gibi siz de yanlış yaptınız bu işi. Direksiyonu birazcık sağa çevirip ardından düzeltmek sizi yoldan çıkarırdı. Az önce yaptığınız şey de sol şeritten doğruca kaldırıma çıkmak oldu. Şerit değiştirmek için asıl izlenmesi gereken yol direksiyonu önce sağa çevirmek, sonra yeniden ortalamak ve ancak gerektiği kadar sola kırıp ardından yine toplamaktır. İnanmadınız mı? Öyleyse bir dahaki sefere arabayı kullanırken dikkat edin ve kendi gözlerinizle görün. Bu öylesine basit bir motor eylemdir ki gündelik sürüşlerinizde hiçbir zorluk yaşatmaz size. Ama aynı işi bilinç eşliğinde yapmaya kalkıştığınızda afallar kalırsınız. Şerit değiştirme örneği verilebilecek yüzlerce örnekten bir tanesidir yalnızca. Beyninizin dalmış olduğu işlerin büyük çoğunluğunun bilincinde değilsinizdir. Olmak da istemezsiniz doğrusu. Çünkü bunu yapabilseydiniz, beynin tıkır tıkır işleyip giden süreçlerine müdahale etmiş olurdunuz. Çaldığınız piyano parçasını berbat etmek istiyorsanız, parmaklarınıza konsantre olun yeter. Soluksuz kalmak istiyorsanız, soluk alıp verme işini düşünün. Golf topunu kaçırmak istiyorsanız da vuruşu analiz edin. Çocuklar bile aşikar olan bu dersin şaşkın kırk ayak gibi şiirlerde ölümsüzleştiğine tanık oluyoruz. Yaşayıp gidiyordu kırk ayak, oldukça mutlu. Ta ki bir kurbağa gelip de eğlencesine sorana dek ona şu soruyu: hangi ayağın hangisini izliyor? Yalvarırım söyle. Aklı öyle karıştı ki kırk ayağın, kala kaldı hendekte, pek bir dalgın. Bilemedi nasıl koşacağını, kıpırdayamadı şaşkın. Şerit değiştirmek gibi motor eylemleri hatırlama becerisi işlemsel belleğe atfedilir ki bu da örtülü belleğin bir tipidir. Örtülü bellek beyninizin, zihninizin açık biçimde erişemediği bir bilgiyi sakladığına işaret eden bir kavramdır. Bisiklete binmek, ayakkabı bağlamak, klavye ile yazmak ya da bir yandan cep telefonuyla konuşurken bir yandan arabayı park etmek buna verilebilecek örneklerdir. Bu işleri kolaylıkla yapar ancak nasıl yaptığınızın ayrıntılarını bilmezsiniz. Yemekhanede elinizde tepsiniz, insanların arasından dolanarak yolunuzu bulmaya çalışırken hiç zorlanmazsınız. Ama bu arada kaslarınızın zamanlaması kusursuz biçimde ayarlanmış bir koreografi gereğince kasılıp gevşemesini açıklamanız olanaksızdır. İşte bu, beyninizin yapabildikleriyle sizin bilinçli olarak erişebildikleriniz arasındaki boşluğun ta kendisidir. Fazla bilinmese de örtülü bellek kavramı zengin bir geleneğe sahiptir. Daha 1600'lerin ortalarında René Descartes, dünyevi deneyimlerin bellekte depolanmasına karşın belleğin tümüne ulaşılamadığından kuşkulanmaya başlamıştı bile. Bu kavram 1800'lerin sonlarına doğru psikolog Hermann Ebbinghaus tarafından yeniden gündeme getirildi. Ebbinghaus şöyle yazıyordu: bu tür deneyimlerin çoğu bilinçten gizlenmiş halde kalır. Ancak yine de önemli ve önceki varlıklarını doğrulayıcı bir etkide bulunur. Eğer yarardan söz edeceksek, bilinç ancak küçük ölçülerde ve yine ancak belirli işlerde işe yarar. Kas hareketlerinizin incelikleri hakkında neden bilinçli farkındalık taşımak istemeyeceğinizi anlamak kolaydır. Ancak aynı durum yine milyarlarca sinir hücresinin etkinliğinin ürünü olan algılarınıza, düşünce ve inançlarınıza uygulandığında daha az anlaşılır olur. Öyleyse şimdi de bunları ele alalım. Tavuk seksörlerinin ve uçak gözcülerinin esrarı. Dünyanın en iyi tavuk seksörleri Japonlardır. Dipnot: seksör, hayvanlarda cinsiyet tayini yapan kişi. Civcivler yumurtadan çıktığında genellikle büyük ticari kuluçka hanelerde hızla erkek dişi olarak ayrılır. Cinsler birbirinden farklı beslenme programlarına tabi tutulduklarından zorunlu bir uygulamadır bu. Sonunda yumurta üretecek olan dişiler bir programa, yumurta üretimi sektöründe değer taşımayan ve etlerinden yararlanmak üzere ayrılıp semirtilen küçük bir bölümü dışında genellikle imha edilen erkekler de başka bir programa göre beslenir. Sonuçta tavuk seksörünün işi her bir civcivi eline alıp konulacağı bölmeyi belirlemek üzere hızla cinsiyetini saptamaktır. Ancak bu iş bilindiği üzere olağanüstü zordur çünkü erkek ve dişi civcivler birbirinden farksız görünürler. Yani neredeyse Japonların icadı olan ve civcivin arka kısmındaki açıklığın özelliklerine bakarak cinsiyetini tayin eden uzman tavuk seksörleri bir günlük civcivlerin cinsiyetini hızla belirleyebiliyorlardı. 1930'lu yıllardan başlayarak dünyanın dört bir yanındaki kümes hayvanı üreticileri tekniği öğrenmek için Japonya'daki Zen Nippon Civciv Cinsiyet Tayini Okulu'na seyahat eder olmuştu. İşin gizemli yanı kimsenin tekniğin işleyişini tam olarak açıklayamamasıydı. Yöntem nasıl oluyorsa belli belirsiz görsel ipuçlarına dayanıyor ama profesyoneller bile bu ipuçlarının ne olduğunu söyleyemiyordu. Görünüşe göre civcivin gerisindeki deliğe bakar bakmaz hayvanı atacakları doğru bölmeyi biliyorlardı. Profesyonellerin öğrencileri eğitme yöntemleri de bundan ibaretti. Usta çırağının yanı başında dikilir ve onu seyrederdi. Öğrenci ise eline bir civciv alır, hayvanın gerisini inceler ve bölmelerden birine atıverirdi. Ustanın tek yaptığı geri bildirimde bulunmaktı. Evet ya da hayır diyerek. Bu etkinlikle geçen haftalar sonunda öğrencinin beyni de ustasınınkinin düzeyine erişirdi. Tabii bilinçsizce. Bu arada okyanuslar ötesinde benzer bir hikaye daha gelişmekteydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında sürekli bombalanma tehdidi altında yaşayan İngilizler için gelen uçakları hızlı ve doğru biçimde ayırt etme gereksinimi doğmuştu. Hangi uçaklar eve dönen İngiliz uçakları, hangileri bomba atmaya gelen Alman uçaklarıydı? Bu alanda kusursuz birer gözcü olduklarını ispatlayan bazı uçak meraklıları ordu tarafından hızla görevlendirildi. Bu kişiler öylesine değerliydi ki hükümet kısa sürede sayılarını artırabilmek için kolları sıvadı. Ancak sayıları çok az, bulunmaları da çok zordu. Hükümet bunun üzerine gözcüleri diğerlerini eğitmekle görevlendirdi. Zorlu bir girişimdi bu. Gözcüler izledikleri stratejiyi anlatmaya çalışıyor ancak başarısız oluyorlardı. Kimse bir şey anlamıyordu. Gözcülerin kendileri bile. Tıpkı tavuk seksörleri gibi gözcülerin de ne yaptıkları hakkında pek fikirleri yoktu. Doğru yanıtı bir şekilde buluyorlardı o kadar. İşte birazcık yaratıcılık katan İngilizler nihayet yeni gözcüleri başarıyla eğitmenin yolunu buldular. Deneme yanılma geri bildirimi. Acemi gelişigüzel bir tahminde bulunuyor, uzman da evet ya da hayır demekle yetiniyordu. Sonunda acemiler de tıpkı akıl hocaları gibi bu gizemli ve tarifsiz uzmanlıktan nasibini alıyordu. Bilgi ile farkındalık arasında büyük uçurumlar olabilir. İç gözlem yöntemiyle ele alınmaya uygun olmayan becerileri incelediğimizde karşımıza çıkan ilk sürpriz örtülü bellekle açık belleğin tümüyle birbirinden ayrılabilir olduğudur. Birine zarar verirken diğerini sağlam bırakmanız mümkündür. İleriye dönük bellek bozukluğu, anterograd amnezi, tanısı konmuş hastaları düşünün. Bu hastalar yaşadıkları yeni deneyimleri bilinçli biçimde hatırlayamazlar. Bütün bir öğleden sonrayı onlara video oyunu Tetris'i öğretmeye çalışarak geçirdiğiniz halde, ertesi gün size bu deneyim hakkında hiçbir şey hatırlamadıklarını, oyunu daha önce hiç görmediklerini ve büyük olasılıkla kim olduğunuzla ilgili en ufak bir fikirleri bile olmadığını söyleyeceklerdir. Ancak ertesi gün oyunda kaydettikleri performansa baktığınızda amnezi hastası olmayanlar kadar gelişme göstermiş olduklarını fark edersiniz. Beyinleri oyunu örtülü biçimde öğrenmiştir. Bilgi bilinçleri için erişilemez durumdadır yalnızca. İlginçtir, bir amnezi hastasını Tetris oynadığı günün gecesinde uyandırırsanız size rüyasında düşmekte olan renkli bloklar gördüğünü ama nedeni hakkında herhangi bir fikri olmadığını söyleyecektir. Bilinç dışı öğrenmenin tadını çıkaranlar yalnızca seksörler, gözcüler ve amnezi hastaları değildir elbette. Dünya ile kurduğunuz etkileşimin neredeyse her yönü bu sürece dayanır. Babanızın kendine özgü yürüyüşünü, burun şeklini, gülüşünü anlatmakta zorluk çekseniz de onun gibi yürüyen, gülen ya da ona benzeyen birini gördüğünüzde hemen farkına varırsınız. Irkçı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bilinç dışının derin mağaralarında nelerin gömülü kalmış olduğunu çoğunlukla bilmeyiz. Bunun bir örneği en çirkin biçimiyle ırkçılıkla karşımıza çıkar. Şu durumu bir düşünün. Beyaz bir şirket sahibi, siyahi bir çalışan adayına iş vermeyi reddediyor ve durum mahkemeye intikal ediyor. İşveren, ırkçı olmadığı konusunda ısrarlı, aday ise tersini savunmakta. Yargıç çıkmazda, herhangi birinin bilinç dışında ne tür ön yargılar yattığını, bilinçli biçimde farkında olmasa da bunların kararlarını nasıl etkilediğini nereden bilebilir? İnsanlar her zaman zihinlerinde dönüp duranları aktarmıyorlarsa, bunun bir nedeni de zihinlerinde ne döndüğünü bilmemeleridir. E. M. Forster'ın esprili sözlerinde olduğu gibi, ne düşündüğümü konuşmadan nasıl bilebilirim? Peki, konuşmak konusunda isteksiz birinin bilinç dışında neler olup bittiğini kurcalamanın, gizli inançları, davranışları inceleyerek araştırmanın yolları var mıdır? Farz edin ki önünüzde iki düğme var ve ekranda olumlu bir sözcük, sevinç, aşk, mutluluk vesaire belirdiğinde sağdaki olumsuz bir sözcük, korkunç, sevimsiz, başarısızlık gibi belirdiğinde ise soldaki düğmeye basmanız istendi. Oldukça dolaysız bir işlem. Şimdi işler biraz değişecek. Kilolu bir insanın resmini her gördüğünüzde sağ düğmeye, ince birinin resmini gördüğünüzde de sol düğmeye basacaksınız. Yine kolay, ancak bir sonraki aşamada eşleşmeler de yapacak. Olumlu bir sözcük ya da kilolu bir insanın resmini gördüğünüzde sağ, olumsuz bir sözcük ya da zayıf bir insanı gördüğünüzde sol düğmeye basacaksınız. Aynı şey bir başka denemede de karşınıza çıkacak. Fakat bu sefer eşleşmeler yer değiştirmiş olarak. Sağ düğmeye şimdi de olumsuz bir sözcük ya da zayıf bir insanın resmini gördüğünüzde basacaksınız. Böyle bir deneyin sonuçları rahatsız edici olabilir. Deneklerin tepki süreleri, çağrışımlar bilinç dışında güçlü olduğunda daha kısadır. Söz gelimi kilolu insanlar deneyin bilinç dışında olumsuz bir çağrışımla ilişkilendirilmişse, denek kilolu bir insanın fotoğrafına olumsuz sözcükte kullanılan düğmenin aynı olması durumunda daha hızlı tepki vermektedir. Kavramların tersi biçimde ilişkilendirildiği zayıf ile kötü deneylerde ise olasılıkla eşleştirmenin daha zor olması nedeniyle yanıt süresi uzar. Bu deney ırklara, dinlere, eşcinselliğe, deri rengine, yaşa, dahası başkanlık adaylarına karşı geliştirilmiş örtülü tutumu ölçmeye yönelik biçimde çeşitli uyarlamalara tabi tutulmuştur. Örtülü önyargıları ortaya çıkarmak için geliştirilen bir başka yöntem, katılımcının bir bilgisayar imlecini oynatış biçimi üzerinde ölçüm yapmak gibi basit bir ilkeye dayanır. Farz edin ki imleciniz ekranın alt tarafına konumlanmış olarak başladığınız işe. Ekranın üst köşelerinde ise üzerlerinde seviyorum ve sevmiyorum yazan iki düğme var. Derken ekranın ortasında bir sözcük beliriyor. Diyelim ki dinlerden birinin ismi ve o dinden insanları sevip sevmediğinize ilişkin yanıtınıza ulaşmak üzere fareyi mümkün olduğunca hızlı biçimde hareket ettirmeniz isteniyor sizden. Bu arada farkında olmadığınız şey imlecin aldığı konumun an be an kaydediliyor olduğu. Araştırmacılar bu yolu inceleyerek motor sisteminizin önce bir düğmeye doğru yönelirken daha sonra devreye giren başka bilişsel sistemlerin etkisiyle diğer yanıta doğru yön değiştirdiğini anlayabilirler. Bu nedenle söz gelimi bir din için seviyorum yanıtını vermiş olsanız bile izlediğiniz yolun önce hafifçe sevmiyorum düğmesine doğru kayıp toplumsal açıdan daha uygun olan yanıta daha sonradan varmış olması mümkündür. Farklı ırklara, cinslere ve dinlere karşı tavrı konusunda kuşku duymayan kişilerin bile kendi beyinlerinde dönüp duranlar karşısında şaşkınlığa uğramaları ve dehşete kapılmaları mümkündür. Ve tıpkı başka örtülü ilişkilendirme biçimleri gibi bu önyargılarda bilinçli iç gözleme tümüyle kapalıdır.
6. ayrımın sonu. Sayfa 62.